Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Yine bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Programımızı açmadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, Napolyon Bonaparte'ın adını duymayan yoktur. Fransa'nın meşhur imparatoru, Avrupa'yı fetheden, Rusya işlerine kadar giren, ondan sonra büyük bir mağlubiyete uğrayan ve ömrünü bir sürgünde Atlas Okyanusu'nun Antarktika'ya yakın kısmında İngiliz müstemlekesi olan kayalık bir adada, St. Helena'da tamamlayan Napolyon Bonaparte. Ancak Fransızlar kendisini her ne kadar mağlup bir kumandan hükümdar olsa da Fransa'yı kazandırdığı kurumlarla hatırlarlar ki bunların en mühimi Fransız Medeni Kanunu Kod Sivil Napolyon'dur. Napolyon Bonaparte'ın hayatı enteresan sahnelerle ve devrelerle doludur değerli dinleyiciler. Korsikalıdır aslen ki Korsikalılar İtalyandır fakat Fransa'ya bağlıdır. Buradan askeri okula girmiş, yetişmiş, parlamış ve Fransa İmparatoru olmuş. İhtilalden sonra, Fransa ihtilalinden sonra Fransa'da kurulan hükümetlerden, Cumhuriyet hükümetlerinden birinin en mühim kişilerinden birisiydi. Paul Barra. Korsikalı genç generalin uzattığı kağıda bakıyor. General diyor ki, Bonaparte, lütfen okur musunuz bu dilekçemi, yarın resmiyete koymak istiyorum. Daha önce sizin fikrinizi almak istedim diye soruyor. Paul Barra, direktuar yönetiminin başı, yani Fransa Cumhurbaşkanı bir nevi. Kağıda bakar bakmaz yüz hatları değişiyor. Son satırları okurken de hayretini gizleyemiyor. Anlayamadım general diyor. Buna neden lüzum görüyorsunuz? Fakat genç Korsikalı general kararını vermiş. Ciddi bir asker tavrıyla. Böyle münasip gördüm diyor. Verninak'tan gelen bir mektupta Osmanlı padişahının bir miktar Fransız subayını ülkesine ve kendi hizmetine davet ettiğini öğrenmiş bulunuyorum. Kim bilir belki orada Fransa'ya daha çok hizmet edebilirim diyor. Barra biraz düşündükten sonra sizi bu vazifeye zorlayan başka sebepler yok mu diye soruyor. Tabi general bunun manasını çok iyi anlıyor fakat oralı olmuyor. Sanmıyorum cevabını veriyor. Sizden sadece aracı olmanızı rica ediyorum diyor. Evet, bu mülakat 1795 yılının Eylül ayının 16. Cuma günü Paris'te cereyan ediyor. Birkaç ay sonra Fransa'yı idare edecek olan 5 kişilik direktuar idaresinin en nüfuzlu şahsiyeti Raymond Barra ve Avrupa tarihinde en az 15 yıl kendi adını bir devrin adı olarak tarihe yazdıracak Napolyon Bonaparte arasında geçiyor. Verninak kim? Verninak Fransa'nın İstanbul'daki fevkalade salahiyetli büyükelçisiydi. Aynı tarihte Osmanlı İmparatorluğu'nun tahtında Sultan 3. Selim bulunuyordu. Değerli dinleyiciler, Sultan 3. Selim daha şehzadeliği sırasında imparatorluğun felakete doğru sürüklenmekte olduğunu sezmişti. Fransa'yı dost, Rusya'yı düşman bilirdi. İstanbul'daki Fransız elçisi vasıtasıyla Kral 16. Louis ile mektuplaşmıştı. Hakikaten Kanuni Sultan Süleyman zamanından beri ufak tefek bazı pürüzler sayılmazsa Fransa ile Osmanlı ilişkileri hep iyi olmuştu. Yine yakın adamlarından biri olan İshak Bey'i Fransa'ya göndermişti. Mektuplarından birinde Türkiye ile Fransa arasındaki eski dostluklardan, babası Sultan 3. Mustafa zamanındaki sıkı münasebetlerden, Türkiye'nin Fransa'ya gösterdiği itibar ve destekten ve vaktiyle yaptığı yardımlardan bahsediyor. Kendisi padişah olursa devlet işlerini düzeltmeye çalışacağını, fakat Fransa'nın Osmanlıların bu kara gününde yardıma koşması gereğini ve padişahlığı zamanında bunu unutmayacağını kaydediyor. Amcası Sultan 1. Abdülhamit'in vefatı üzerine 7 Nisan 1789'da tahta çıktı Sultan 3. Selim. O esnada Osmanlı hükümeti Rusya ve Avusturya ile harp halindeydi. Ve harp de aleyhimize bir cereyan takip ediyordu. Sultan 3. Selim devamlı mağlubiyetlerin başlıca sebebini artık bir kudreti ve bir kuvveti olmayan Yeniçeri Ocağı'nda bulmuştu. Ve sulh yapıldıktan sonra ıslahat hareketlerine girişmişti. Ancak Yeniçeri Ocağı birdenbire kaldırılınca devletin dayanacağı ve gerektiğinde kullanacağı başka kuvvet yoktu. Ocağı kaldırmamakla beraber yeni bir askeri teşkilat kurmak kararını verdi. Nizam-ı Cedid adıyla 12 bin kişilik piyadelerden müteşekkil bir ordu kurdu. Talimler derhal başladı. Tophane ve tersaneye de yeni bir nizam verilmeye başlandı. 50 parçadan müteşekkil bir donanma vücuda getirildi. Deniz askeri ve subayları da tensikata tabi tutuldu. Halıcıoğlu'nda kurulan mühendishanede orduya yüksek teknik bilgiye sahip subaylar yetiştirilmeye başlandı. Avrupa'dan, bilhassa Fransa'dan mütehassıs subaylar getiriliyordu. İstanbul'daki Fransız Büyükelçisi de Sorche bir taraftan Babali ile ittifak müzakereleri yaparken, öte taraftan da Türkiye'de yapılan yeni nizam faaliyetlerini yakından takip ediyordu. De Sorche, Türk askerlerinin Osmanlı askerlerinin üstün meziyetlerini takdir ediyordu. Avrupa'da Türklerden daha iyi askerlik mesleğinde kabiliyet gösteren bir millet yoktur. Türkler kuvvetli, intibak kabiliyeti çok, dürüst, cefakar ve değerli askerlerdir. Süvarileri ise her bakımdan üstün bir değer taşıyorlar. Askeri sahadaki nizam başarıya ulaştıkça ordunun meziyetleri daha da gelişecektir diyordu. Bu kanaatini vazifesi sona erdikten sonra memleketine döndüğü zaman uzun bir raporla 1796 yılında Fransız Dışişleri Bakanlığı'na da bildirmişti. Aynı zamanda bakanlıktaki meslektaşlarına Türkleri yakından tanımalısınız tavsiyesinde ve ikazında bulunmuştu. Gerek de Sorche ve gerekse 13 Nisan 1796'da İstanbul'a gelerek vazifeyi devralan yeni büyükelçi Verninat, Osmanlı hükümetinin mütehassıs Fransız subaylarına olan ihtiyaçlarını Paris'e bildirmişlerdi. İşte Napolyon Bonaparte bunu haber alınca, Asya bu benim çocukluğumdan beri hayal ettiğim ülkedir diyerek Osmanlı Devleti'nin hizmetine girme kararı vermişti. Baran'ın dediği gibi onu bu göreve gitmeye zorlayan başka sebepler de vardı. Thank you. Napolyon Bonaparte 1769 yılının Ağustos ayının 15. günü Korsika adasının Ajaccio şehrinde doğdu. Korsika adası Akdeniz'in ortasında, İtalya ile Fransa arasında bir adadır. Napolyon Bonaparte'ın babası 16. asırda İtalya'dan Korsika'ya göçmüş bir İtalyan ailesindendi. Korsika'nın istiklal mücadelesinde dövüşmüş ve bazı tarihlerde general olarak vazife yapmış fakir bir avukattı. Adı Carlo Bonaparte veya Charles Bonaparte idi. Napolyon, Carlo'nun veya Charles'ın 8 çocuğundan ikincisiydi. Joseph, Lucien, Jerome ve Louis adında 5 oğlan, Eliza, Pauline adında 2 de kız kardeş, bir de Caroline adında 3 tane kız kardeşleri vardı. Korsika önceleri Cenova Cumhuriyeti'ne aitti. Cenevizlerin toprağıydı. Fakat Cenova bu adayı 1768 yılında Fransa'ya satmıştı. Halk Fransız hakimiyetine geçmek istemediği için isyan etmişti. İşte Napolyon Bonaparte bu mücadele sırasında dünyaya gelmişti. Emil Ludwig, tanınmış biyografi yazarıdır. Napolyon'un da hayatını yazmıştır Alman. Şöyle anlatıyor. Mayıs ayında Korsikalılar harbi kaybediyorlar. Ormanların çalılıkları, dağların kayalıkları arasında dehşetli bir çekiliş oluyor. Bu harpler esnasında hemen hemen tek kadın olan Laetitia, bir yandan gebe, bir yandan da kucağında bir yaşında bir çocuk, katır sırtında sahile varıyor. Yenilgiye uğrayan Korsika kuvvetlerinin kumandanı Pascal Paoli, 100 kadar sadık adamıyla beraber İtalya'ya kaçmaya kendisini mecbur görüyor. Temmuz'da yaveri bir temsilci refakatinde galiplerin, Fransızların huzuruna çıkıyor ve uzlaşma müzakerelerine girişiyor. Korsika adasının gururu kırılmıştır. Fakat Ağustos'ta Laetitia onların intikamını alacak olan bir çocuk dünyaya getiriyor. Ona Napoleoni adını veriyorlar. Evet, Napoleoni, Napolyon Fransız askeri okulunda okurken adını Napolyon Bonaparte olarak değiştirmiştir. Esas isimleri Napoleoni Bonaparte'dir. Nitekim abisi Joseph'in adı Giuseppe, kardeşi Lucien'in adı Luciano, Jerome'un adı Geronimo, Louis'nin adı da Ludovico idi. Eliza, Paulina, Carolina İtalyanca söylenişleriyle. Annesi de Latizia, sonradan Latitia denmiştir Fransız söylenişine göre. Enteresan bir aile. İtalyan asıllı fakat Fransız imparatorluğuna kadar çıkıyor. İşte bu bakımdan Napolyon ve ailesi dünya tarihinde, bilhassa yakın tarihimizde, dünyanın yakın tarihinde çok enteresan hadiselerden birisidir Napolyon'un bu yükselişi. Pascal Paoli, Korsika ihtilalinin başında olan adamdır. Fransızlarla görüşmeye giden yaveri ise dünyaya gelen çocuğun, Napolyon Bonaparte'ın babası Carlo'dur. Napolyon Bonaparte 10 yaşındayken Korsika'daki Fransız valisinin yardımıyla Paris'teki Brienne askeri mektebine parasız yatılı olarak kabul edildi. Bu mektepte matematik ve tarihten bilhassa iyi notlar alıyordu. Hafızası fevkalade kuvvetliydi. Buradan topçu temini olarak mezun olduğunda 1785 yılında henüz 16 yaşındaydı. Kılıç kuşandığı gün bu kılıcın kabzası Fransa'nın, yalını benim diyordu. Fakat hadiseler onu Fransa'nın karşısına değil başına çıkarmıştı. Aynı yıl babası bu dünyadan göçtü. Ailesinin bütün yükü de üzerine çöktü. Bu yüzden ilk yılları bir hayli sıkıntılı geçti. Napolyon'un parlaması ilk kez 1793'teki Toulon hadisesinde oldu. Toulon kuşatmasını tamamlayarak şehre hakim olmuş ve buradan İngilizleri çıkarmıştı. Bunu yaptığında 24 yaşındaydı. Bu zafer onu generalliğe yükseltti. Evet, 24 yaşında general oldu. Bu tarihlerde Jacobenlerden Robespierre'in kardeşiyle yakın arkadaştı. O zaman Fransız ihtilalinde başa geçen Jacoben Partisi'nin başkanı Robespierre'in kardeşi, Napolyon Bonaparte'ın arkadaşıydı. Hatta generalliğe terfiinde Robespierre'in mühim bir rol oynadığı söylenir. Küçük Robespierre abine yazdığı mektupta, şayet günün birinde halka karşı demirden bir asker gerekirse bir delikanlı yeni bir adam seç, Bonaparte'ı seç diye mektup yazarak tavsiyede bulunmuştu. Robespierre 1794'te idam edilince Jacobenlerle olan münasebetinden dolayı Napolyon Bonaparte tevkif edildi. Hatta giyotine gitmek tehlikesi dahi geçirdi. Fakat talih yüzüne güldü ve kurtuldu. Napolyon Bonaparte, Fransa benim hizmetimden kaçınamaz, benim hizmetimden müstahni kalamaz diyordu. Gözden düştükten sonra bir müddet boş gezdi. Fakat günün birinde kendisine mühim bir vazife verileceğine inanıyordu. İç isyanlara karşı kullanılan Batı ordusu kumandanlığı teklif edildiği zaman bu vazifeyi küçümsemiş, reddetmişti. Paris'te kalmak istiyordu. Bunun üzerine Komite du Salut Public, yani Umumi Selamet Komitesi harita dairesine pasif bir vazife vermişlerdi. Sonra onu da çok görerek bu vazifeden uzaklaştırmışlardı. İşte tam bu sıralarda önce İstanbul'daki Fransız Büyükelçisi de Sorche, sonra onun halefi Verninac vasıtasıyla Osmanlı ordusu için Fransa'dan muhtelif sınıflardan subaylar ve bilhassa topçu subayı istendiğini öğrenir öğrenmez harekete geçti Napolyon Bonaparte. Önce yakından tanıdığı topçu tabur kumandanlarından binbaşı Songis'le görüştü. Osmanlı Sultanı'nın hizmetinde vazife alacağım. Bu sihirli ülkede benim yardımcım olarak bulunur musun? Böylece Fransa'ya daha fazla hizmet etmiş oluruz dedi. Binbaşı Songis maceradan hoşlanan bir askerdi. Niçin olmasın? Sana yardımcı olmak bana şeref kazandırır diyerek muvafakat etti, kabul etti. Diğer bazı subaylarla da konuştu ve muvafakatını aldı General Napolyon. 16 Eylül 1795'te Bara ile konuştu. Ertesi çarşamba günü müracaatını resmen yaptı Osmanlı ülkesine gitmek için. Napolyon Bonaparte, Komite de Salut Public'e verdiği 16 Eylül 1795 tarihini taşıyan dilekçesinde özet olarak şu satırları yazmıştı. Rusya İmparatoriçesinin Avusturya ile mevcut olan bağlantılarını sıklaştırdığı şu sıralarda, Osmanlıların askeri imkanlarını takviye etmesi Fransa'nın menfaati iktizasındandır. Bu devletin mert fakat harp sanatının kaidelerinden habersiz büyük mikyaslı askeri vardır. Harplerin kazanılması ve bilhassa müstahkem mevkilerin zaptına ve müdafasına ait modern tabiada son derece müessir olan topçuluk henüz çocukluk çağındadır. Bunu hisseden Osmanlı hükümeti topçu ve istihkam subayları istemiştir. Şu sırada İstanbul'da bazı subaylarımız bulunmaktadır. Bunlar adet bakımından az olduğu gibi netice alabilecek kadar yetiştirilmiş değillerdir. Muhtelif vesilelerle ve bilhassa Toulon kuşatmasında ordumuzun topçu kumandanlığında biraz olsun ün kazanmış olan ben General Napolyon, emri verilecek bir heyetle beraber Osmanlı Devleti'nin hizmetine girmeyi arzu ediyorum. Türkiye'ye harp sanatına ait bilgilere hususi vukufu olan 6-7 subay da götürmek istiyorum. eğer bu yeni vazifemle Osmanlı ordusunu daha kuvvetli bir hale getirebilir. Osmanlı İmparatorluğu'nun müstahkem mevkilerinin müdafaa gücünü arttırabilirsem, vatanıma daha mühim bir hizmet edeceğime ve dönüşümde ona liyakatlerimi ispatlayacağıma inanıyorum. Evet, dilekçe bu kadar. Bu dilekçe komitede uzun uzadıya görüşüldü. Hatta kendisine müracaatını geri alması tavsiye olundu. Fakat Napolyon ısrar etti. Komite 1 Ekim 1795'te Türkiye'ye gitmesine müsaade etti. Muvaffakatname'de hususi olarak şöyle deniyordu. Cumhuriyet hükümeti birçok muvaffakiyetleriyle tanınan General Bonaparte, iki emir subayı ile kabiliyet ve bilgisiyle Türkiye'deki topçuluğun yeniden inkişafına çalışmak üzere Babali tarafından verilecek emirleri yerine getirmek üzere Osmanlı padişahının emrine vermeyi karar altına almıştır. Türkiye'de rütbesini muhafaza edecek ve Osmanlı generalleri gibi vazife görecektir. Kendisine yardımcı olarak bir kısım subaylar verilmektedir diyordu. Kararda söz edilen subaylar arasında Napolyon'un daha önce konuşup muvaffakatini aldığı topçu binbaşı Sonji ile sonradan bir hayli şöhret sağlamış olan binbaşı Marmon da vardı. Napolyon Bonaparte hareket hazırlıklarını süratle tamamlıyordu. Ailesinden bir kısmını da İstanbul'a götürmek üzere tedbirlerini almıştı. Napolyon daha şimdiden Osmanlı Sultanı'nın hizmetinde ve nezdinde görünüyordu. Kendisiyle beraber gelecek olan binbaşı Marmon'a İstanbul'daki vazifemizin heyecanını şimdiden duyuyorum diyordu. Yol hazırlıkları sırasında kralcıların Paris'te konvansiyona yani İhtilal rejimine karşı giriştikleri isyan hareketi tehlikeli bir hal almıştı. Bunun üzerine iç ordular başkumandanlığına getirilen Raymond Barra ilk iş olarak General Napolyon'u davet etti ve sordu. Cumhuriyet rejimi tehlikeyle karşı karşıya, bana yardım edebilir misiniz? Genç general biraz düşündü, sonra evet demişti. Yardım edebilirim çünkü bu yardım Fransa içindir. Bu yol kendisine daha çabuk ün ve mevki kazandıracaktı. Aynı gün 4 Ekim 1795'te başkumandan yardımcısı oldu. Ertesi gün aldığı fevkalade tedbirler sayesinde isyanı kanlı bir şekilde bastırdı. 21 Ekim'de 1. Cumhuriyet'in Direktuar adlı 2. idaresi iş başına geldi. Ve 5 kişiden müteşekkil Direktuar Meclisi'ne Barra seçildikten sonra ondan boşalan başkumandanlığa Napolyon Bonaparte getirildi. Bu suretle Napolyon'un Osmanlı'nın hizmetine girme teşebbüsü de suya düştü. Evet, bir rivayete göre Napolyon yola çıkmıştı değerli dinleyiciler. İzmir'e varmıştı. Fakat İzmir'deyken bu haber kendisine gelmişti, başkumandanlık haberi. Ve İzmir'den geri dönmüştü. Böyle bir rivayet de var. Her neyse, Napolyon Bonaparte İstanbul'a gelip Osmanlı Devleti hizmetine girmiş olsaydı kim bilir neler olurdu. Belki zamanla din değiştirerek Müslüman olurdu ve tarihe bir Osmanlı paşası olarak geçebilirdi. Nitekim Napolyon Bonaparte'ın Müslüman olduğuna dair çok rivayetler tarihçiler arasında konuşulmuştur. Son yıllarda Napolyon'un Saint Helen'deki esaret arkadaşlarından General Montolo'nun hatıra defterinde Napolyon Bonaparte'ın sünnette olduğuna dair kayıtlar var. Bir takım tarihçiler Napolyon Bonaparte'ın Mısır seferinde Müslümanlığı kabul ettiğini ve bunu umumiyette sakladığını söylerler. Gerçekten Napolyon Bonaparte'ın İslamiyet hakkında çok nüvazişkar, övücü sözleri vardır. Bu sözleri işitenler hakikaten Napolyon Bonaparte'ı Müslüman kabul ederler. Şu kadar var ki Napolyon Bonaparte hayatı boyunca dindar bir hayat sürmemiştir. Dindar bir Hristiyan olduğu da söylenemez. İşte bundan dolayı kendisinin aslında Müslüman olduğuna dair rivayetler çok yayılmıştır. Kapısında gece gündüz yatan Rüstem adındaki uşağı da istihdam etmesi Napolyon'un Müslüman olduğuna delil adı olunmuştur. Her neyse bunu bilmek çok zor. Bu tarihten 3 sene sonra Napolyon Bonaparte'ı Mısır'da görüyoruz. Osmanlı hizmetine girmek isteyen Napolyon Bonaparte Osmanlılara karşı çıkmıştır. Mısır'ı ve Suriye'yi işgal etmeye kalkışmıştır. Mısır'ı işgal etmiştir. Fakat Akka'da, bugün İsrail'de bulunan Akka'da Cezer Ahmet Paşa, yaşlı Osmanlı Paşası Cezer Ahmet Paşa'dan esaslı bir dayak yemiştir. Ordusu Akka'nın önünde büyük bir mağlubiyete uğramıştır. Bundan sonra Abukir'de de donanması İngilizler tarafından yakılınca Napolyon Bonaparte bir seneden fazla kaldığı Mısır'ı terk etmiştir. Fakat Napolyon'un Mısır seferi de enteresan neticeler doğurmuştur. Bir kere Napolyon yanında getirdiği Şampolyon adındaki bir yüzbaşı Mısır'da eski Mısır tarihine ilgi duymuş ve ilk defa hiyeroglif yazısını okumaya muvaffak olmuştur. İkincisi Napolyon Bonaparte Mısır'da bulunduğu zaman zarfında İslam hukukuna dair kitapları Fransızca'ya tercüme ettirmiş ve Fransa'ya dönüşünde hazırlattığı Fransız Medeni Kanunu'nda bu kitaplardan istifade etmiştir. Hakikaten Fransız Medeni Kanunu'nda İslam hukukunun mühim bir tesiri olduğunu hukuk tarihçileri söylemektedirler. Eğer doğruysa Napolyon'un Mısır'ı işgalinin mühim bir neticesi de Napolyon Bonaparte'ın Müslüman olmasıdır. Kim bilir, belki de Napolyon Bonaparte Mısır ve Suriye'de Müslüman halktan sempati toplamak için Müslüman görünmüştür. Bunu bilmek mümkün değil. Fakat Napolyon'un Osmanlı hakimiyetine girmek istemesi, fakat bir takım sebeplerle bunun gerçekleşmemesi gerçekten enteresan bir hadise. Çünkü Napolyon Bonaparte 1799 yılında Fransa'da darbe yaparak konsül olmuş. 5 sene Fransa'yı bir diktatör gibi idare ettikten sonra 1804 yılında Fransa İmparatoru olarak taç giymiştir. Taç giyme merasimi de ayrı bir enteresan hadisedir. Normalde imparator Papa'nın huzuruna gidip Papa tarafından taç giydirilmesi gerekirken Napolyon Bonaparte Papa'yı Paris'e çağırmıştır. Papa Napolyon'dan korktuğu için kalkmış Roma'dan arabayla Paris'e gelmiş. Notre Dame Kilisesi'nde taç giyme merasiminde Napolyon Bonaparte'a taç giydirmek üzere hazır bulunmuştur. Napolyon yine burada enteresan bir hadise yaşanmış. Napolyon tacı Papa'nın elinden alarak kendi başına koymuştur. Yani Papa tacı Napolyon'un eline vermiş fakat başına koyamamıştır. Napolyon'un bu ihtişamlı imparatorluğu bütün Avrupa'yı kendisine düşman etmiştir. Avrupa devletleri bu türedi imparatora sempatiyle bakmamışlardır. İngiltere başta olmak üzere Rusya, Avusturya ve İsveç ittifak ederek Napolyon'un üzerine ordu göndermişlerdir. Napolyon tarihin en parlak zaferlerini kazanmışsa da affedilmez bir hata yaparak Rusya işlerine girmiş, Moskova'yı işgal etmiştir. Ruslar Moskova'yı yakarak çekilmişler. Napolyon ve ordusu Rusya'nın soğuğuna, kışına ve bundan dolayı açlık ve sefalete dayanamayarak yok olmuştur. Napolyon talihi Rusya'da dönmüştür 1812 yılında. Napolyon Paris'e dönmüştür. Ancak bundan sonra zafer hiç ona gülmemiştir. Leipzig'de müttefik devletler ordusuna yenilmiş, İtalya açıklarındaki Elbe adasına sürgüne gönderilmiş, yerine Fransa ihtilalinden önceki Bourbon hanedanının son mensubu 18. Louis adıyla kral olmuştur. Napolyon Bonaparte bir seneden az Elbe adasında kalmış ve tekrar Elbe'den kaçarak Fransa'ya gelmiş, tekrar 2. İmparatorluğu kurmuş. 100 gün süren bu imparatorluk neticesinde Waterloo'da, bugün Belçika sınırları içindeki Waterloo'da müttefik ordularına ağır bir mağlubiyete uğramıştır. Sonradan hatıralarında Waterloo Harbi'ni niçin kaybettim biliyor musunuz? O gün geç kalkmıştım demiştir ve böylece erken kalkmanın ehemmiyetini vurgulamıştır. 1815 yılında mağlup olmuş ve İngilizler de tarafından Atlas Okyanusu'nun en güneyinde Saint Helena adındaki ıssız kayalık bir adaya sürgün edilmiştir. Napolyon Bonaparte'ın yerine, imparatorluğun yerine tekrar Fransa'da krallık kurulmuş. 1815'ten 1848 yılına kadar Fransa'da krallık devam etmiştir. Napolyon Bonaparte 1821'de Saint Helena adasında vefat etmiştir. Geri dönememiştir. Rivayete göre adanın İngiliz valisi tarafından arsenikle zehirlenmek suretiyle öldürülmüştür. 1851 yılında Fransa'da tekrar imparatorluk kurulmuş. Napolyon Bonaparte'ın yeğeni 3. Napolyon adıyla imparator olmuştur. 1851'den 1870'e kadar Fransa yine imparatorlukla yönetilmiştir. Buna da 3. İmparatorluk deniyor. 1870'te 3. Napolyon Almanlara yenilmiş. Almanya, yeni kurulan Almanya Fransa'yı işgal etmiş. Fransa'da Cumhuriyet idaresi kurulmuştur. O zamandan bu zamana Fransa Cumhuriyet'tir. Napolyon Bonaparte 2 kere evlenmiştir. Birinci hanımı, giyotinle idam edilen Alexandre de Beauharnais adındaki bir Fransız soylusunun hanımıdır. İmparatorluğu Joseph'in. Dünya tarihinde, biraz magazin tarihinde çok ismi bilinen bir imparatorluğudur Joseph'in. Napolyon Bonaparte'dan 6 yaş kadar büyük, evli, 2 tane çocuğu olan bir hanımdı. Güzelliği, zekası ve ihtirasıyla meşhurdu. Napolyon Bonaparte'ın muvaffakiyetinin arkasında biraz da imparatorluğu Joseph'in vardır. Napolyon kendisini çok sevmiş. İlk zamanlar Joseph'in ona kıymet vermemiş. Korsikalı bir general olarak görmüş. Fakat sonra da kocasını sevmiş. Fakat bu sefer kocasının sevgisini kaybetmişti. Çünkü Joseph'in çocuğu olmuyordu. Napolyon Bonaparte 1809 yılında Joseph'inden boşandı ve Avrupa hanedanlarından kendisine bir namzet seçti. Bu namzet Avusturya İmparatorluk hanedanı olan Habsburg hanedanından Avusturya İmparatoru'nun kızı Marie Louise idi. Napolyon Marie Louise ile evlendi. Ondan bir oğlu oldu. Fakat şu kadar ki tahttan düştükten sonra Marie Louise kocasına vefa göstermedi. Teselliyi başka erkeklerin kollarında aradı. Napolyon'un bahtsız oğlu 2. Napolyon adıyla imparator olduysa da hüküm süremedi. Birkaç gün sonra Avusturya'da annesinin babasının sarayında hapsedildi genç yaşta. Vefat etti. Vefat etmeyip yaşadığına dair rivayetler de vardır. Evet, Napolyon Bonaparte, dünya tarihinin en enteresan şahsiyetlerinden birisi. Osmanlı Devleti'yle de böyle bir münasebeti olmak bakımından, bizim tarihimiz bakımından da enteresan bir şahsiyet. Değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında sizlerle beraber oluncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.